Ayrım 17, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 170. Sadece sana yazmak ihtiyacı ayakta tutuyor beni. Merhaba Ester, 6. gün sabah. Bu sabah erkenden uyandım, güneş doğmamıştı henüz. Başımda bir ağırlık vardı, dün geceki şaraptan mı? Zannetmem, kaliteli bir şaraptı, üstelik fazla da içmemiştim. Belki de geç saatlere kadar yazmamın neticesidir. Gözlerimde de hafif bir yanma var zaten. Ama daha mühimi, yazarken o günleri yeniden hatırlamam, adeta yeniden yaşamam. Gençken en korkunç olayları kaldırabiliyor insan. Harpler, isyanlar, suikastlar, ölümler. Şimdi düşünmesi bile zor geliyor bana. Galiba yazdıklarımın etkisinde kaldım. Gece boyunca bölük bölçük rüyalar görmemin sebebi de bu olsa gerek. Mazi sadece bir hatıralar toplamı değildir. Aksine hep bugünle beslenen ve son nefesimize kadar bizi terk etmeyecek olan hayatımızın ta kendisidir. Biliyorum, geçmişi olmayan insanların ne bugünleri ne de istikballeri olur. Ama bazen keşke böyle bir mazim olmasaydı diyorum. Keşke bütün bu acıları çekmemiş, keşke böylesi bir hayatı yaşamamış olsaydım. Dün gece sana yazarken bir kez daha kapıldım bu hisse. Ama vazgeçmek yok. Ne kadar üzüntü verse de, ne kadar zor olsa da sana yazmaya devam edeceğim. Beni öldürmedikleri ya da bir zindana tıkmadıkları sürece kalemim susmayacak. Başımdan geçenleri kağıda dökmeyi sürdüreceğim. Üstelik okumayacağını, belki de zarflarını açmadan yırtıp atacağını bile bile. Zira sadece sana yazmak ihtiyacı ayakta tutuyor beni. O sebepten tıpkı zorlu müsabakaya hazırlanan bir sporcu gibi gevşemeye hiç hakkım yok. Ne başımdaki ağırlık, ne midemdeki yanma, ne bedenimi saran halsizlik engel olabilir bana. Bu şuurla kalktım yatağımdan, serin su canlandırdı bedenimi. Yine de aşağıya inmeyi göze alamadım. Kahvaltıyı odama istedim. Gelenlerin hepsini bitiremedim de ama kahve iyi geldi. Adeta uyandırdı beni, zihnimi açtı. O anda acayip sigara çekti canım. Hatta isteyeyim getirsinler bir paket diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Hiçbir zaman iradem dışında işler yapmamıştım. Belki de cemiyetin bana kazandırdığı en önemli haslet buydu. Hayır, sigarayı bırakmıştım. Asla tekrar başlamayacaktım. Masanın başına oturmadan önce balkona çıktım yine. Şehre değil, gökyüzüne bakmak için, derin bir nefes almak için. Lakin hevesim kursağımda kaldı. Gökyüzü bulutlarla kaplanmıştı, sanki yağdı yağacaktı. Kör bir griye bürünmüştü deniz. Daha fazla bakamadım bu iç karartan havaya. Odaya döndüm ve güya insanda mutluluk uyandıran bir mevsimi, ilkbaharı yazmaya başladım. Ancak 1909 yılının ders saadetinde hiç de hoş hisler uyandırmıyordu bu güzel mevsim. Evet, İnkılap Selanik'i ne kadar güzelleştirdiyse, bu ayaklanma payitahtı o kadar çirkinleştirmişti. Selanik'te herkes sokağa çıkmak, isyana katılmak için can atarken, ders saadette ahali ortalıkta görünmeyerek sokaktaki beladan uzak durmaya çalışıyordu. Yok, hiç abartmıyorum. Şehir sakinlerinin neredeyse tamamı evlerine kapanmış, dükkanlarının kepenklerini günlerce açmamıştı. İsyancılar amaçlarına ulaşmış olmalarına rağmen sakinleşmek nedir bilmiyorlardı. Sürüler halinde kahvehanelere dalıyor, duvardaki resimleri indiriyor, hürriyet yazan levhaları paramparça ediyor, tesettüre uygun giyenmeyen kadınların saçlarını kesiyor, meyhaneleri talan ediyorlardı. Başta azınlık ahalisi olmak üzere kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştı koca şehirde. Ertesi sabah tophanede bir kahvehanede buluşmuştuk üç kafadar. Basri Bey'in yüzünden düşen bin parçaydı. Çok sevdiği sade kahvesini bile içecek keyfi yoktu. Alçaklar harbiyeli subayları öldürüyorlarmış sokakta diye söylendi öfkeyle. Onlarca subayı şehit etmiş kansızlar. Bunlara birinin dur demesi lazım. Kıvılcımı alır almaz çakan bir barut fıçısı gibi anında patladı Fuat. Biz de onları öldürelim. Nasıl olsa elimizden başka bir şey gelmiyor. Nasıl olsa sivil giyimliyiz. Dalalım sokaklara, karşılaştıklarımıza basalım kurşunu. Ya herrü ya merrü. Çaresizce baktı Basri Bey. Bu Fransız ihtilalini anlatan bir piyes değil Fuat. Biz de o piyesin aktörleri değiliz, bu hakikat. Öyle aklımıza her eseni yapamayız. Tiyatro merakının yüzüne vurulması hoşuna gitmemişti genç zabitin. Ama Basri Bey diyecek oldu. Elini kaldırarak susturdu onu kumandanımız. Ben istemiyor muyum zannediyorsun Fuat? Öldürülen arkadaşlarımızın intikamını almayı, bu alçakları döktükleri kanda boğmayı arzu etmiyor muyum? Ama bize bir vazife verildi. Üçüncü ordu gelene kadar sıkacağız dişimizi. Bakışlarını kahvehanenin penceresinden denize çevirdi. Sanki birazdan devasa bir gemi yanaşacak da içinden şehri kurtarmaya gelen askerler çıkacakmış gibi umutla mırıldandı. Çok sürmez. Bugün yarın defterini düreriz bu soysuzların. Soğumaya yüz tutmuş kahvesine uzandı, bir yudum aldı. Beğenmemiş olacak ki suratını buruşturdu. Fincanı bıraktı, işlemeli bardağı alarak içindeki suyu son damlasına kadar içti. Elinin tersiyle ağzını ve bıyıklarını sildikten sonra başıyla yaklaşmamızı işaret etti. Cemiyetin önemli adamları sağ salim bir evde emniyet altındalar dedi adeta fısıldayarak. Merakla baktığımızı görünce teferruata girdi. Talat Bey'den bahsediyorum, Ahmet Rıza'dan, Doktor Nazım'dan. Evet arkadaşlar, bu insanların muhafaza vazifesi bize verildi. Sesindeki kibir hissedilmeyecek gibi değildi. Hiç ayıplamadım onu. Çünkü aynı gurura ben de kapılmıştım. Hayatımda en çok önem verdiğim iki insanın emniyetini sağlayacaktım. Hele Ahmet Rıza'yı Paris'ten bu yana hiç görmemiştim. Bakalım beni hatırlayacak mıydı? Birden saçmaladığımı fark ettim. Benim şahsi hislerimden çok daha mühim bir vaziyet vardı ortada. Ölüm kalım meselesi. Fertlerin değil, inkılabın varlığı, yokluğu söz konusuydu. Ben de tutmuş Ahmet Rıza'nın benim gibi genç bir adamı hatırlamasını umut ediyordum. Kahvehaneden kalktığımızda güneş epeyce yükselmiş, deniz ışıl ışıl yanmaya başlamıştı. Rüzgar barut kokuları getiriyordu bir yerlerden. Zaten sokakta alelade dolaşan kimse yoktu. Her yerde başıbozuk askerler, isyancı talebeler. Bu serseri taifesi küçük gruplar halinde geziniyor. Kanun da biziz, nizam da edasıyla ona buna sataşıyor. Sanki marifetmiş gibi her akıllarına geldiğinde ellerindeki silahların tetiklerine asılmaya devam ediyorlardı. Kahvehaneden yeni çıkmıştık ki hemen önümüzdeki küçük meydanda belki de hayatında eline ilk kez silah alan bir medrese talebesi gözlerimizin önünde yanlışlıkla kendi arkadaşını vurdu. Gerisini düşün artık. O günlerde kim bilir kaç masum bu serserilerin kurşunlarıyla yaralandı, ziyan oldu. Muhafaza altına alacağımız liderlerin hangi semtte olduğunu söylememişti Basri Bey. Emniyeti ihlal etmek istemediğimizden biz de soramıyorduk. Sokaklarda ne atlı bir tramvay ne de bir araba vardı. Mecburen yürümeye başladık. Galata Köprüsü'nden Eminönü'ne geçtik. Ne gişelerdeki memurları takan vardı ne bilet alan. Köprünün ortasına geldiğimizde 20 kişilik bir talebe grubu belirdi karşımızda. Ellerindeki yeşil bayrakları sallayarak üzerimize yöneldiler. ''Şeriat isteriz, şeriat isteriz, şeriat isteriz.'' Mülazım Fuad'ın belindeki tabancaya yöneldiğini gördüm. Basri Bey de fark etmişti. Başını sallayarak ikaz etti. ''Sakın ha.'' Derhal toparlandı Fuat. Aslında bizden şüphelendikleri filan yoktu talebelerin. Kim olduğumuzu, kimden yana olduğumuzu da merak etmiyorlardı. Kendi güçlerini göstermek istiyorlardı sadece. Yanımıza yaklaşırken biz de başladık bağırmaya. Şeriat isteriz, şeriat isteriz, şeriat isteriz. Yumruklarını imanla sallayarak geçip gittiler yanımızdan. Eminönü'ne geçinceye kadar başka vukuat olmadı. Yeni cami önünden sağa saptık, kapıları sıkı sıkıya kapalı Mısır çarşısını geçip Süleymaniye yönüne vurduk. Ara sokaklara girince o cakalı cakalı dolaşan gözü dönmüşlerden oluşan kalabalıklar azalmaya, pencerelerinden sarkıp birbirinden malumat almaya çalışan İstanbullular görünmeye başladı. Aralarında daha cesur olanları kapılarının önüne kadar çıkmışlardı. Yanlarından geçerken büyük bir merakla şehirde neler olup bittiğini soruyorlardı bize. Evlerinizden çıkmayın, çarşı pazar kapalı diye ikaz ediyorduk. Gözlerinde gitgide büyüyen bir endişeyle bakıyorlardı yüzümüze. Padişahımız Efendimiz neden bir hal çaresi bulmuyor diye soranlar mararsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek Allah'tan medet umanlar mı? Ordu gelsin bu rezilliğe son versin diyenler mi? Kendi dinince, kendi meşrebince dua edenler mi? Süleymaniye Camii'ne kadar yürüdük. Bu görkemli mabedin bahçesi de medrese talebeleriyle doluydu. Durmadan konuşmalar yapılıyor, üzerine ayetler yazılmış, yeşil bayraklar sallıyorlardı. Arada bir getirdikleri tekbir kalabalığı coşturuyor, isyana duydukları inancı kuvvetlendiriyordu. Davaları o kadar kutsiydi ki, cinayet işlemekte, insan dövmekte, yakmakta, yıkmakta, hakaret etmekte hiçbir beis görmüyorlardı. Bu kendinden geçmiş güruha bulaşmamak için caminin kalın dış duvarları boyunca yürüyerek şehzade başına açılan güdük sokaklardan birine girdik. Sokak bizi genişçe bir caddeye çıkardı. Yağmalanmış üç dükkan gözümüze çarptı. Bir terzi, bir sahaf, bir de fırın. Neden yağmalandıkları belli değildi. Belki sahipleri mimlenmiş iddiatçılardı, belki azınlıklara mensuptular. Bir süre etrafa saçılmış kumaşların, kitapların, un kümeciklerinin arasından yürüdük. Sonra sağa dönerek uzunca bir sokağa girdik. Yürüdükçe kalabalıklardan da, gürültüden de uzaklaşıyorduk. Sokağın solunda kepenkleri indirilmiş bakkal dükkanının yanında, üzerinde Abdülaziz'in tuğrasını taşıyan bir çeşmenin önünde durduk. Basri Bey içecekmiş gibi suya eğildi ama asıl amacı etrafı gözetlemekti. Nitekim ellerini yıkadı, dudaklarını ıslattı, mendilini çıkarıp kurulanırken bakışlarını geldiğimiz yöne çevirdi. Hayır, kimse tarafından takip edilmemiştik. Bu defa ben eğildim çeşmeye, ellerimi yıkadım serin suyla. Basri Bey hala sokağı kolaçan ediyordu. Hayır, üçümüzü saymazsak ortalıkta sarı tüyleri pırıl pırıl, yeşil gözlü bir kediden başka canlı görünmüyordu. Emniyette olduğumuza kanaat getiren tecrübeli komutanımız, sakin ama hızlı adımlarla çeşmenin arkasındaki kahverengi boyalı evin kapısını çaldı. ''Kimdir o?'' diyen bir kadın sesi geldi içeriden. ''Kime baktınız?'' ''Ben dişçi Nusret'' dedi kumandanımız. ''Ali Cemal Bey evde mi?'' Elbette sarf edilen sözlerin hepsi parolaydı. Bir kilit sesi duyuldu, ardından kapı aralandı. Acele etmeden ama olabildiğince çabuk üçümüz birden daldık içeri. Kapıyı açan siyah yaşmaklı teyze sofadan çekilirken sağ elindeki lüger tabancayı gizlemeye lüzum görmeyen iri yarı bir adam çıktı karşımıza. ''Merhaba Basri, hoş geldin.'' gülümsedi bizim kumandan. ''Vay Cezmi, vay iki gözüm, demek sen de buradasın.'' ''Evet Ester'ciğim, bu öğleden sonra buluşacağım binbaşı Cezmi'yi işte ilk o evde görmüş, ilk o evde konuşmuştum onunla. O zamanlar yüzbaşıydı. Bizim gibi o da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinin emniyetini sağlamakla vazifelendirilmişti.'' ''Tabii buradayım. Başka kime teslim edecekler bu mühim adamları?'' Anında sarmaş dolaş olmuştu Cezmi Bey ile bizim Basri kumandan. Sonradan öğrenecektik Harbiye'den sınıf arkadaşı olduklarını. ''Nasıl durum?'' diye sordu Basri. ''Neler olup bitti, anlatsana biraz.'' Başıyla kapısı kapalı odayı gösterdi. ''Yahu hiç sorma, güç bela kurtardık Ahmet Rıza Bey'i yobaz güruhundan. Adam da yürek mangal gibi. Sanki ortalık güllük gülistanlık. Sen kalk arabaya bin, Bab-ı Ali'ye gel. İsyancıların arasına düşse paramparça ederler anında.'' Hükümet binasına girince nazırlar görüşmeye korkmuşlar onunla. Bir süre yanına bile gelememişler. Ne yapsın, o da hariciye nezaretinde saklanmış bütün gün. Hava kararınca Suudi Bey ile birlikte gittik, toparladık. Yüzünü bir mendille saklayarak buraya getirdik işte. Sanki görecekmiş gibi evin içine göz gezdirdi Basri Bey. Talat Bey ile Doktor Nazım da buradaymış. İri başını hafifçe geriye attı Cezmi. ''Buradalardı, gittiler. Bu sabah ayrıldılar. Ahmet Rıza Bey biraz bozuldu ama bence doğrusunu yaptılar. Maazallah softalar bu eve bir baskın verse, cemiyetin fikir babası da teşkilat sorumlusu da heba olurdu. Nasıl toparlanırdık ondan sonra bilmem.'' Bakışları Fuat'la bana kaydı. ''Arkadaşlar da Selanik'ten mi?'' Kol ağası Basil'in cevaplamasına fırsat kalmadan arkadan bir gıcırtı duyuldu. Az önce Cezbin'in işaret ettiği kapıdan ince uzun yüzü heybetli sakalıyla hepimizin hayranlık duyduğu Hürriyet'in babası Ahmet Rıza göründü. Şaşkın gözlerle bize baktığını fark eden Cezmi derhal toparlanarak vaziyeti izah etmeye kalkıştı. "Efendim, arkadaşları cemiyet yollamış emniyetiniz için." Ahmet Rıza'nın yorgun yüzünde minnet dolu bir tebessüm belirdi. "Hoş geldiniz arkadaşlar, sağ olun, var olun." O anda bakışları bana takıldı. "Siz, yanılıyor muyum? Siz Paris'te görüştüğümüz o delikanlısınız değil mi? Şah Suvar mıydı?"
"Şeyh Suvar efendim," diye düzelttim heyecanla.
"Şeyh Suvar Sami, tanıdınız demek." Açık renk gözlerine tatlı bir ışıltı yayılmıştı. "Evet, Şeyh Suvar Sami, Paris'teki lokale gelmiştiniz, Bonaparte sokağına. Yanınızda bir de genç hanım vardı, kızıl saçlı güzel bir hanım, Stella mıydı?"
Senin adını da yanlış söylemesine rağmen bizi hatırlıyor olması çok memnun etmişti beni.
"Esther, adı Esther'di efendim. Babası Monsieur Nahum arkadaşınızdı."
Usulca başını salladı.
"Monsieur Nahum çok değerli bir hocadır, edebiyat profesörü."
Birden ciddileşti.
"Peki ama ne arıyorsunuz burada kuzum? Yanlış hatırlamıyorsam muharir olmak istiyordunuz. Bana bıraktığınız hikayeleri okumuştum, hiç fena değillerdi. Size de söylemiştim zaten, sakın yazmayı bırakmayın diye. Hatta Monsieur Nahum'la da konuşmuştuk bu hususta. O da müsbet düşünüyordu yazdıklarınız hakkında. Ne oldu şu sizin yazarlık macerası?"
Yüzüme bir sıcaklık yayılmıştı.
"Şey efendim, siz daha iyi bilirsiniz ama memleketin hali ortadayken, yani vaziyet bu haldeyken kitaplarla dolu bir odaya çekilip kendimi yazıya vermek pek doğru gelmedi."
Ne takdir eden bir bakış ne saygı duyan bir ifade belirdi yüzünde.
"Anlıyorum, muhtemelen doğru bir karar vermişsinizdir. Ama bugün yaşananları kaleme alacak bir muharririmiz bulunsa fena mı olurdu?" Öteki dava arkadaşlarımıza baktı. "Öyle değil mi? Bugünler geçecek. Bakın dünden bile tarih olmuş gibi bahsediyoruz. Halbuki üzerinden 24 saat geçti. Evet, birilerinin bunları yazması lazım. Hem de en yalansız, en hakiki haliyle."
"Ama yaşamadan yazamaz ki."
Koca kafalı Cezmi'ydi lafa giren. "Milletin korkusunu hissetmeyen, telaşını görmeyen, şehrin üzerinde kara bir bulut gibi çöken o barut kokusunu duymayan biri bugün yaşananları nasıl aksettirebilir ki?"
Gurura benzer bir ifadeyle bana baktı.
"Bugün tecrübe biriktiren bu kardeşimiz eminim ileride bu yaşadıklarından çok güzel romanlar, hikayeler çıkartabilir." Ahmet Rıza ilgiyle dinlemişti sivil zabitin sözlerini ama iğnelemeden edemedi.
"Tabii hevesi kaçmazsa." Dostça omzuma vurdu.
"Günler o kadar zor, siyaset o kadar çirkefleşti ki bu hayat her an içimizdeki şairi öldürebilir." Kalender bir tebessümle süzdü hepimizi. "Hadi hadi gelin içeri geçelim." Cezmi'ye döndü. "Hanımefendiye rica etsek, arkadaşlara içecek bir şeyler getirse."
Cezmi mutfağa giderken biz de Ahmet Rıza'nın kaldığı odaya geçtik.
Bütün mobilyası kahverengi kadifeden 4 koltuk, bej rengi bir örtüyle kaplı genişçe bir sedir ve tahta bir masa olan mütevazi bir odaydı. Sanki kendi evindeymişiz gibi büyük bir nezaketle hepimize tek tek yer gösterdi.
Basri Bey ile Fuad'ın hatırını sordu.
Kendisini muhafazaya geldiğimiz için yeniden teşekkür etti.
Ev sahibesi hanımın getirdiği kahveler içildikten sonra ciddileşti.
Anlatın bakalım, sokakta vaziyet nedir? Ayaklanma ilerliyor mu hala?"
Söze kimin başlayacağı kısa bir tereddüt konusu olunca ben cevapladım.
"Dünkü gibi Ahmet Bey, kargaşa sürüyor, subayları öldürüyorlarmış, kadınları, azınlıkları taciz ediyorlarmış, İttihatçı bildiklerinin dükkanlarını yağmalıyorlarmış."
Dayanamayıp araya girdi Basri Bey.
"Ama eninde sonunda mağlup olacaklar. Evet, belki biraz daha azıtırlar, milletin malına canına zarar verirler ama neticede hepsi bedbaht olacak."
Sağ eliyle sakalını sıvazladı Ahmet Rıza.
"Ben de sizin gibi düşünüyorum. Aynısını dün Talat Bey'e de söyledim. Ne olursa olsun meşrutiyet tehlikeyi atlattı. Eğer dün yobazların eline geçseydik o zaman çok fenaydı. Ama artık günleri sayılı alçakların."
Derin bir nefes aldı. "Fakat halledilmesi gereken büyük meseleler var.
Çaresizlik içinde başını salladı. Çok büyük meseleler. Üstelik bizim kadroların tecrübesi yok, bilgisi yok. Daha teşkilatlarımızı doğru dürüst kuramadık. Bunlar kafi derecede noksanlık değilmiş gibi bir de zorbalığa meylimiz var. Evet, bu başımıza gelenlerin altında bizim de kabahatimiz var.
Bakışını bana çevirdi. Zalimin en büyük başarısı zulüm ettiklerini kendine benzetmesidir.
Korkarım Abdülhamit buna muvaffak oldu. Eğer bu şekilde devam edersek iktidarı kazansak bile istikbali kaybetmiş olacağız. Meşhur deyiştir, zulüm ile abat olunmaz, olsa olsa berbat olunur. Mesela şu zavallı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi. Evet, bardağı taşıran şu son damladan bahsediyorum. Bütün muhalifleri bize karşı birleştiren suikasttan. Söyler misiniz ne faydası oldu bu cinayetin bize? Neden öldürdük Hasan Fehmi'yi? Çok değil, 9 ay önce fikirlerin serbestçe söylenmesi lüzumundan bahsediyorduk. Şimdi düşünce hürriyetinden korkar olduk. Ne farkımız kaldı Abdülhamit'ten?
O konuşurken sözlerinden çok Ela gözlerindeki çaresizlik beni etkilemişti. Sadece benim için değil, bütün hürriyet sevdalıları için çok mühim bir insandı Ahmet Rıza. Öyle ki Paris'ten döner dönmez cemiyet derhal bağrına basmıştı onu. Milletvekili yapmış, meclis reisi seçmişti. Ama şu an bu eski Jön Türk'ün gözlerine çaresizlik olarak akseden bu sıkıntıyı cemiyet yöneticilerinin yüzünde bir hayal kırıklığı olarak görmüştüm. Her ne kadar Ahmet Rıza yıllarca Abdülhamit'in baskılarına karşı en zor şartlar altında dahi Paris'te Osmanlı hürriyetçiliğinin bayrağını neredeyse tek başına dalgalandırdıysa da şimdi cesur fikirleri, din konusundaki radikal çıkışları ile bizzat cemiyetin içinde bile tepki çekiyordu. Nasıl ki Ders Adet'te ve Taşra'da Makedonyalı iddiatçılara hoş gözle bakılmıyorsa, Makedonyalı iddiatçılar da içinde olmak üzere herkes bu alışılmadık münevverden hiç haz etmiyorlardı. Ahmet Rıza'nın teorilerini hiçbir derde deva olmayacak, cilalı ama boş lakırdılar olarak görenlerin sayısı o kadar fazlaydı ki. 31 Mart kalkışmasıyla başlayıp gitgide sertleşen olaylar bu büyük münevverin de gitgide yıldızının sönmesine neden olacaktı. Cemiyete gereken kararlı, disiplinli, emirleri sorgulamadan yerine getiren inançlı kadrolardı. Ahmet Rıza gibi olan bitene eleştirel bakan, üstelik fikirlerini söylemek konusunda hiç de çekingen davranmayan biri değil. Nitekim kısa bir süre sonra cemiyetin işlediği cinayetlerin çok büyük hata olduğunu açıkça söyleyecek, ülkede yeni bir istibdat rejimi kurulduğunu iddia edecekti. Böylece İttihat ve Terakki ile yolları ilelebet ayrılacaktı. Ama o gün henüz bu ayrılık tümüyle su yüzüne çıkmamıştı. Şu an çok daha vahim bir mesele vardı karşımızda, inkılabı korumak ve meşrutiyeti kalıcı kılmak. 5 gün boyunca Ahmet Rıza'nın emniyetini sağladık. Bazı günler Şehzadebaşı'nın ağır tütün kokan kahvehanelerine oturup milletten malumat toplayarak, bazı günler dükkanlarını yeni yeni açmaya başlayan esnafın arasına karışarak, bazı geceler sokağın karanlık kuytularında nöbet tutarak, bazı geceler elimizde silah pencerenin ardında bekleyerek. Yorucuydu, gergindi, korkutucuydu ama şikayet etmeyeceğim. 5 gün boyunca o büyük münevverin beni derinden sarsan fikirlerini dinleme fırsatı buldum. Birçoğunu biliyordum ama bizzat kendinden dinlemek de çok daha etkileyiciydi, çok daha öğretici. Baş başa kaldığımızda Fransızca konuşuyordu benimle, bazen Fuat da katılıyordu bize. Bir keresinde Shakespeare ile Molière üzerine sıkı bir tartışmaya tutuşmuşlardı aralarında. Ahmet Rıza İngiliz yazarı savunuyordu, Fuat ise Fransızı. Hem insan haleti ruhiyesinin karmaşasını hem de hayatın envai türlü hallerini büyük bir muvaffakiyetle sergilediği için Shakespeare'i dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından biri olarak gördüğünü söylüyordu. Zabit arkadaşım ise fanatizme varan bir tutkuyla Molière'i savunuyordu. Ahmet Rıza ile başa çıkamayınca darıldı, bir gün boyunca ikimizle de konuşmadı. Aslında iyi de oldu. Böylece cemiyetimizin fikir babasıyla daha fazla zaman geçirme imkanı yakaladım. Paris'te yaşadıklarını anlattı Ahmet Rıza. Hatta çocukluk hatıralarını paylaştı. Mektebi Sultani'deki günlerini. İlk gençliğinde o da şiir yazarmış. 15 yaşındayken yazdığı bir şiir bestelenmiş. Bilim kadar olmasa da sanata, edebiyata çok önem veriyordu.
Açıkça söylemedi ama zannederim yazar olma fikrinden caymış olmamı pek doğru bulmamıştı. Onun bu hali kafamı karıştırmadı değil ama olaylar o kadar çabuk gelişiyordu ki hayat derin bir tefekküre asla izin vermiyordu. Nitekim 5 gün evvel Ahmet Rıza'yı Yeşilköy'de daha güvenli bir eve taşıdık. Ayrıldıktan sonra da pek çok kez haber aldım ondan ama bir daha yüz yüze konuşmak için senelerin geçmesi gerekecekti. Yeri ve zamanı gelince o gerilimli konuşmayı da yazacağım. Şimdi akışı bozmayayım. Evet, Ahmet Rıza Şehzade başındaki o evden taşındıktan 6 gün sonra Selanik'ten gelen Hüseyin Üslü Paşa komutasındaki hareket ordusu şehrin surlarına dayanmış, 11 gün boyunca payitahtı ve hürriyeti esir alan isyancılarla hesaplaşma vakti gelmişti. Ama artık durmam lazım çünkü başımdaki ağırlık düpedüz ağrıya dönüştü. Yoksa gözlerimde mi bir arıza var? Yazarken nüksettiğine göre bu baş ağrıları. Biraz ara vermeliyim. Hatta bir ilaç alsam iyi olacak. 17. ayrımın sonu. Sayfa 180.